Beytullah Demircioğlu'yla Sınır Ötesi başlıyor.
Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir Sınır Ötesi programında daha birlikteyiz. Tüm dinleyenlerimizi sevgi ve muhabbetle selamlıyoruz. Sevgili dinleyenler, küresel jeopolitik gerilimin tavan yaptığı, dünyanın adeta bir ateş çemberi içinde döndüğü günlerden geçiyoruz. Doğudan batıya hemen her bölge karışmış durumda. Peşi sıra gelen krizler bugünleri tarihe geçecek dönemlerden biri haline getiriyor. Özellikle işgal altındaki ve kan gölüne dönen Filistin topraklarında süren saldırılar bölgedeki en büyük tehditlerden biri. Ukrayna-Rusya savaşı da yalnızca bölgesel kalmayıp küresel bir kriz haline gelme riski taşıyor. Her geçen gün gerilimin Rusya-Avrupa çatışmasına dönüşme ihtimali artıyor. Karayipler'de Venezuela ile ABD arasındaki gerilim de her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Tüm bunlar bize adeta 3. Dünya Savaşı'nın fragmanını izlettiğimizi hissettiriyor. Ancak en dikkat çekici gelişmelerden biri, başta İsrail olmak üzere ABD himayesindeki işgal devletinin Gazze'deki saldırılarını bölgeye yayma gayreti. Son bir yıl içinde 6 Arap ülkesine yönelik saldırı gerçekleştiren işgal devleti, son olarak Katar'ın başkenti Doha'ya gerçekleştirdiği saldırıyla Gazze'nin ötesine geçebilecek daha geniş bir plana işaret etti. Arap ve İslam dünyası işgal devletinin tüm bölgeye yönelik bu meydan okumasına nasıl yanıt vereceği merak konusuydu. Katar'da İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin de katılımıyla düzenlenen müşterek zirve bu soruya cevap aramak için önemli bir adım oldu. 22 Arap Ligi ülkesinin de aralarında olduğu, toplam 57 ülkenin katıldığı zirvede önemli kararlar alınması hedeflendi. Ancak alınan kararların ne kadar etkili olacağı hala belirsiz. Katar'daki kararlar işgal devletinin ısrarcı saldırganlığını durdurabilecek mi? Eğer İsrail saldırganlığı devam ederse Arap ve İslam dünyası nasıl bir stratejiyle karşılık verecek? Tüm bu sorulara bugün detaylı şekilde cevap vermeye çalışacağız. Hem Katar zirvesinden çıkan kararları hem de işgal devletinin bundan sonra izleyeceği muhtemel stratejileri değerlendirmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. Siyonistlerin Doha saldırısı ve sonrasında yaşananlara geçmeden evvel Gazze'deki sahadaki son duruma bakalım isterseniz. İşgal güçleri günlerdir havadan yıkıma uğrattığı Gazze kentini tam kuşatma amacıyla dün karadan Gazze'ye girdi. Gideon arabaları 2 adı verilen saldırı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kudüs ziyaretinde verdiği açık destekten sadece saatler sonra başlatıldı. Bu zamanlama saldırının Washington'ın bilgisi ve himayesi altında yürütüldüğünü açıkça ortaya koyuyor. İşgal ordusu Gazze'yi kuşatma planını adım adım uyguluyor. 2 tümen cepheye sürüldü, üçüncüsünün de katılması bekleniyor. 70 bin yedek asker çağrıldığı sayı 130 bine çıkarılacağı belirtiliyor. İşgal güçleri Gazze'ye bir haftada en az 850 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Gazze'de son bir ayda yaklaşık 2 bin binayı hava saldırılarıyla yerle bir eden işgal güçlerinin saldırıları nedeniyle Gazze kentinde can kaybı hızla yükseliyor. Yüzlerce şehit verilirken yüzlercesi de enkaz altında. Binlerce aile evsiz kaldı, hastane bahçelerine sığınmak zorunda bırakıldığı Gazze'liler. Güvenli bölgeler diye ilan edilen yerler dahi bombalanıyor. 1 milyona yakın insan evinden edildi. İşgal devleti sivillere kaçacak yer bırakmadan topyekun bir etnik temizlik yürütüyor velhasıl. Saldırılar Gazze ile sınırlı kalmadı. Siyonistler dün Yemen'de Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını 12 hava saldırısıyla vurdu. İşgal yönetimi Filistinleri güneye göç etmeye zorlamak için psikolojik baskı yöntemlerine de başvuruyor. 11 Ağustos'ta başlatılan saldırılarda yüksek katlı binalar, evler ve sığınaklar hedef alınırken halka güneyde çadır, gıda ve sağlık hizmetlerinin hazır olduğu yönünde mesajlar veriliyor. Ancak bu çağrılara rağmen 1 milyonluk Gazze nüfusunun büyük çoğunluğu evlerinde kalmaya devam ediyor. İsrail basını kentten şimdiye kadar sadece 350 bin kişinin ayrıldığını, yaklaşık 650 bin sivilin ise hala Gazze'de kaldığını belirtiyor. Maarif gazetesi pazartesi gecesi kullanılan aydınlatma fişeklerinin amacının halk arasında panik oluşturmak ve Hamas'ı şaşırtmak olduğunu yazdı. Kanal 12 televizyonu güvenlik yetkililerinin mevcut göç seviyesini kara harekatı için yeterli bulduğunu bildirirken Valla Haber sitesi ise işgal ordusunun beklentilerinin çok altında sivilin kenti terk etmesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktarıyor. İşgal devletinin Katar'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının yansımalarına geçecek olursak, saldırının üzerinden bir hafta geçti ama saldırının arka planına ilişkin her şey netleşmiş değil. Saldırının detaylarına değineceğiz ama geçen hafta neler yaşandığını kısaca bir hatırlayalım isterseniz. İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları aralıksız devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ateşkes ve rehine takası için bir teklif sunmuştu. Bu teklifin müzakere edilmesi amacıyla Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik İsrail tarafından hain bir saldırı gerçekleştirildi. İfade ettiğimiz gibi saldırının teknik detayları hala netleşmiş değil ancak farklı iddialar gündemde. En dikkat çeken iddialar arasında 10 savaş uçağı ile 12'den fazla güdümlü füze kullanıldı. Saldırı sonrası İngiliz tanker uçakları Katar'daki üslerden kalkarak İsrail uçaklarına yakıt ikmali yaptığı ileri sürülüyor. Ayrıca uçakların Suudi Arabistan hava sahası üzerinden hareket etmiş olabileceği de yine iddialar arasında. Her ne kadar Trump saldırıdan haberdar olmadığını ileri sürse de yine Netanyahu saldırının kararını İsrail'in aldığını ve ABD'ye son dakikada haber verdiklerini belirtmiş olsa da buna dünyayı inandırabilmiş değiller. İsrail ve ABD medyası da dahil olmak üzere bu saldırının ABD onayı olmadan gerçekleşemeyeceğinden hemen herkes hemfikir. Ayrıyeten saldırı sonrasında Amerika'dan İsrail'e karşı herhangi bir yaptırı, diplomatik kınama veya öfkeli bir açıklama gelmemesi Amerika'nın bu saldırıya zımnen onay verdiğinin bir işareti olarak görülüyor ve okunuyor. Peki bu saldırı ne gibi sonuçlar doğurdu? Saldırının en önemli sonuçlarından biri müzakere sürecine darbe vurması oldu. Netanyahu'nun en çok istediği şey de buydu zaten. Böylece ateşkes ve rehine takası umutları suya düştü. Netanyahu Kassam'ın elindeki esirleri pek de umursamadığı bu saldırı ile bir kez daha teyit edilmiş oldu. Netanyahu'nun kısa vadeli askeri zafer arayışını gizlemek için geliştirdiği strateji de başarısız olduğu bu vesileyle Netanyahu'nun amacı Hamas liderlerini öldürerek örgütü zayıflatmak ve bu zafer görüntüsüyle iç siyasetteki konumunu güçlendirmek istiyordu. Ancak Hamas heyetine yönelik suikast girişimi başarısız olunca bu strateji de darbe almış oldu. Bu saldırının belki de en önemli sonucu ABD'ye asla güvenilmeyeceği bir kez daha teyit edilmiş oldu sevgili dinleyenler. ABD'ye güvenlik için milyar dolarlar akıtan Körfez ülkeleri İsrail'in saldırganlığı karşısında ABD'nin güvenlik şemsiyesinin devre dışı kaldığını gördüler. Bir başka ifadeyle para karşılığı güvenlik denklemi çökmüş oldu. Körfez ülkelerinin güvenlik paradigması köklü bir şekilde sarsıldı. Velhasıl ABD'ye karşı duyulan güvensizlik meselesi Doha'daki saldırı sonrası daha da derinleşti. ABD'nin İsrail'den başka bir müttefiki olmadığı gerçeği bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. ABD'li eski istihbarat subayı, yazar ve siyasi yorumcu William Scott Rater bu durumu şu çarpıcı ifadelerle dile getiriyor. Diyor ki Scott Rater, Amerika'nın Araplarla müttefikliği gerçek müttefiklik değildir. Çünkü biz onlara er ya da geç ihanet ederiz. Ama onların bu ilişkiden kopma imkanı yoktur. Amerika ile finansal ve güvenlik bakımından öylesine derin bir bağ içindeler ki bundan kurtulmaları mümkün değildir. Kuveytli aktivist Dr. Muhammed El Süveyd bu durumu çok daha sert ve çarpıcı şu sözleriyle özetliyor. Bizi koruması için Trump'a milyarlarca dolar ödüyoruz ve Trump bu parayı füze üretmek ve İsrail'i desteklemek için kullanıyor. İsrail ise bizim paramızla üretilen Amerikan füzeleriyle bizi bombalıyor. Evet sevgili dinleyenler, özetlemek gerekirse Doha'daki Hamas heyetine yönelik İsrail saldırısı ABD'nin Körfez'deki güvenlik garantörü rolünü ciddi biçimde darbe vurmuş durumda. Washington yıllardır Körfez monarşilerine askeri koruma sağlıyor. Karşılığında da siyasi ve ekonomik bağlılık bekliyordu Körfez ülkeleri. Ancak İsrail'in bölge başkentlerinden birinde böylesine cüretkar bir saldırı yapabilmesi ve ABD'nin buna en azından göz yumduğu algısı bu denklemin güvenilirliğini temelden sarsmış vaziyette. Artık Körfez yönetimlerinde ve kamuoyularında şu soru yüksek sesle soruluyor. Amerika gerçekten güvenliğimizi mi sağlıyor yoksa İsrail'in güvenliği için bizi riske mi atıyor? Bu sorgulama ABD'nin onlarca yıl boyunca titizlikle kurduğu güvenlik ağının sürdürülemez hale geldiğini gözler önüne seriyor. Katar'dan Suudi Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kuveyt'e kadar birçok ülke kendisini hedef olabilecek bir saldırının Washington tarafından tolere edilip edilmeyeceğini merak ediyor. ABD'nin stratejisinde İsrail'in tek gerçek müttefik konumuna yükselmesi Körfez başkentlerini ikinci plana itiyor. Böylece Körfez ile ABD arasındaki güvenlik ortaklığı bir sigorta poliçesi olmaktan çıkartıyor. Daha çok belirsiz ve tek taraflı bir bağımlılığa dönüşüyor. Bu ortamda Körfez ülkelerinin önünde iki yol var. İlki daha ağır siyasi bedeller ödemeyi göze alarak ABD'ye güvenmeye devam etmek. İkincisi ise alternatif güvenlik stratejileri geliştirmek. Son yıllarda Çin ile yapılan enerji anlaşmaları, Rusya'dan alınan silah sistemleri ve Türkiye ile artan askeri işbirliği bu ikinci seçeneğin giderek daha fazla konuşulacağını gösteriyor. Sonuç olarak Doha saldırısı sadece bir müzakere heyetine yapılan saldırı değil, aynı zamanda Körfez güvenlik düzeninde yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor sevgili dinleyenler. Washington'ın koruma karşılığı sadakat formülü artık inandırıcı değil. Körfez ülkeleri ya ABD'nin İsrail merkezli stratejisine razı olacak ya da çok kutuplu bir güvenlik denkleminde kendilerine yeni bir yer açmaya çalışacaklar. Doha saldırısı sonrası Katar'da toplanan Arap İslam ülkelerinin zirvesinden çıkan sonuçları değerlendirmek istiyoruz sevgili dinleyenler bu bölümümüzde. İsrail'in başta Katar olmak üzere tüm Arap dünyasını tehdit eden saldırgan mesajlarının ardından Katar'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi zirvesi bir dönüm noktası olarak görüldü. Zirveye ilişkin beklentiler bir hayli yüksekti. Birçok değerlendirmede, analizde bu zirve Araplar ve Müslümanlar için son fırsat olarak görüldü ve değerlendirildi. Ancak ortaya çıkan sonuçların bu beklentileri karşılamak konusunda çok uzağında kaldığını söylemek gerekiyor. Zirve öncesinde İsrail uçaklarına hava sahasının kapatılması veya İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi gibi seçenekler gündeme getirilmişti. Ancak bu önerilerin hiçbiri sonuç bildirisine yansımadı. Her ne kadar sonuç bildirisi retorik açıdan güçlü ifadeler barındırsa da stratejik ve hukuki sonuç üretme kapasitesi bakımından zayıf kaldı. 25 maddelik güçlü laflar ama sıfır eylem olarak okunduğu bildiri. Protesto var, yaptırım yok. Lahey mahkemeleri için destek çağrısı yapıldı ama dava açmak, delil sunmak, baskı kurmak yok bu bildiride. İsrail ilişkiler konusunda gözden geçireceğiz denildi. Yani ilişkileri kesme niyetinin olmadığı anlaşıldığı bu açıklamalardan sadece gözden geçirilecek. Yaptırımlardan bahsedildi ama ne zaman ve nasıl uygulanacağı belirsiz. Kolektif güvenlik var ama askeri refleks yok. Güvenlik var, savunma yok. İsrail yerleşimci hırsızlar ve ablukaya dair kınama var ama karşı strateji yok. Sonuç olarak İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin bildirisini protesto var, harekete geçmek yok, laf var, güç yok şeklinde özetlemek mümkün sevgili dinleyenler. Bu bağlamda medyaya yansıyan diğer değerlendirmelere bakalım isterseniz sevgili dinleyenler. Arap İslam zirvesinden çıkan sonuç bildirisi özellikle muhalif Arap medyasında sert eleştirilere muhatap oldu. Mısırlı gazeteci Usama Gaviş bildiriyi boş ve tatsız konuşmaların ötesine geçmeyen bir fiyasko olarak nitelendirdi. Gaviş, Arap Birliği yetkilisi Hüsam Zeki'nin ortak savunma anlaşmasını etkinleştirmek için şartların uygun olmadığını söylemesine tepki gösteriyor. Ona göre bu ifade zirvenin ruhunu özetliyor aslında. Gazeteci olarak şu soruları dile getiriyor. İsrail, Doha'yı, Gazze'yi, Suriye'yi, Lübnan'ı bombalarken uygun şartlar yoksa ne zaman olacak? Liderlerin öldürülmesi ya da başkentlerin işgal edilmesi mi bekleniyor? Bu yaklaşım Arap ulusal güvenliğinin kağıt üzerinde bir kavramdan öteye gidemediğini ortaya koyuyor diyor Mısırlı gazeteci. Kapanış bildirisi ise klişe ifadelerle doluydu sevgili dinleyenler. Saldırıyı reddediyoruz, uluslararası toplumu göreve çağırıyoruz gibi. Özellikle uluslararası topluma hatırlatıyoruz ifadesi Gavish'e göre trajikomik bir durumdu. Ona göre bu Arap başkentlerinde hafıza kaybı olmasa bile ciddi bir irade kaybını işaret ediyordu. Mısırlı gazeteci Arap dünyasının elinde aslında güçlü kozlar bulunduğunu hatırlatıyor. Mesela İsrail ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi, normalleşme anlaşmalarının askıya alınması, hava ve deniz ablukası uygulanması, ticaretin durdurulması, petrol kuzunun kullanması, askeri caydırıcılık sinyallerinin verilmesi gibi. Ama bu adımlar atılsa İsrail sahada hesap yapmak zorunda kalacağını vurguluyor. Ancak liderler yine kınama bildiriyle yetinmeyi tercih etti. Usame Gavish ayrıca 2017'yi hatırlatıyor. Yani Arap Baharı dönemini. O dönemde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Katar'a karşı bu adımları hiç tereddüt etmeden uygulamıştı. Diplomatik ilişkileri kesilmiş, hava ve deniz ablukası konmuş, ekonomik baskılar yapılmıştı Katar'a. O zaman uygun koşullar vardı da İsrail söz konusu olduğunda neden yok diyor. Gavish'e göre bu sorunun cevabı zirveye katılan Arap liderlerinin iki yüzlülüğünü açıkça ortaya koyuyor. Evet sevgili dinleyenler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Doha'daki sonuç bildirisi İsrail'i caydırmadığı gibi Arap halklarının umudunu da kırdığı denilebilir. Gerçek güç ellerindeyken liderlerin tercihi statükoyu korumak oldu. Bu tutum yalnızca İsrail'in işgal projelerini hızlandırmıyor. Aynı zamanda ABD'nin bölgesel kibrini besliyor ve Arap dünyasının kendi halkları nezdinde itibarını tüketiyor. Evet, bir de İsrail medyasından bir değerlendirmeyi paylaşalım sevgili dinleyenler. Haris gazetesi yazarlarından siyasi analist Jackie Corey, Arap Ligi İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin sonuç bildirisini analiz ettiği yazısında bakın ne kadar ağır sözler söylüyor. Doha'da toplanan Arap ve İslam ülkeleri liderleri İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı. Dayanışma mesajları verdi ama sonuç bildirisi sadece açıklamalardan ibaretti. İsrail'i durduracak ne bir somut adım ne de kararlılık vardı. Katar emiri Netanyahu'nun asıl hedefinin müzakereleri baltalamak ve Arap dünyasını İsrail'in nüfus alanına çevirmek olduğunu söyledi. Diğer liderler de saldırının barış anlaşmalarını tehlikeye attığını dile getirdi. Ancak hiçbiri gerçek bir yaptırım veya somut tedbir açıklamadı. Filistin lideri Mahmut Abbas yine uluslararası toplumu harekete çağırdı ama bu çağrı da diğerleri gibi havada kaldı. Sonuç bildirisi yayınlandıktan birkaç saat sonra İsrail, Gideon Arabaları 2 adıyla kara harekatını başlattı. Ağır bombardıman ve tank saldırılarıyla Gazze yeniden işgal altına alındı. Bu tablo açıkça şunu gösterdi. Arap liderler kınayabilir, bildiriler yayınlayabilir fakat İsrail geri adım atmaz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun zirveye katılması ise toplantının etkisini daha da boşalttı. Gazze halkı bir kez daha şu gerçeği gördü. Arap ve İslam liderlerinden gerçek bir yardım gelmeyecek. Umutlar yine boşa çıktı. Tarih kitaplarında şu şekilde geçecek. Gazze'nin tam işgali Arap liderleri Doha'da toplanırken başladı. Gazze düştü, İsrail bayrağı yeniden Filistin meydanında dalgalandı ifadelerini kullanıyor. Haris gazetesi yazarlarına siyasi analist Jackie Corey, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinin sonuç bildirisine ilişkin yaptığı değerlendirmede. Sevgili dinleyenler, İsrail'in Katar'a saldırısı sadece Doha'ya atılan füzelerle sınırlı bir olay değil aslında. Bu saldırı bölgenin stratejik dengelerini yeniden şekillendiren bir kırılma noktası oldu. Arap başkentlerinde artık şu soru yankılanıyor. Arap dünyası güvenliğini hala Washington'ın garantilerine mi bırakacak yoksa kendi caydırıcı gücünü mü kuracak? Bu noktada yeniden gündeme gelen Arap NATO'su fikri artık sadece akademik bir tartışma değil, doğrudan bir varoluş meselesi. Fikir cazip görünüyor. Ortak bir Arap ordusu toplu silah alımlarıyla maliyetleri düşürebileceği vurgulanıyor. Stratejik birliktelik sağlayacağı yine vurgulanan tespitler arasında İsrail'in ya da başka bir gücün saldırılarını caydırabileceği ileri sürülüyor. Ancak iş pratiğe gelince tablo bir hayli değişiyor. Her şeyden önce Amerika'nın dayattığı güvenlik mimarisi Arapların kendi başına savunma kurmasına pek izin vermiyor açıkçası. Washington, İsrail'in üstünlüğünü garanti altına almak için her Arap caydırıcılık girişimini potansiyel bir tehdit olarak görüyor. Dolayısıyla bir Arap NATO'su girişimi askeri olduğu kadar ekonomik yaptırımlarla da karşılaşabileceği vurgulanıyor. Bunun yanında Arap dünyasının kendi içindeki fay hatları da büyük bir engel olarak görülüyor. Mezhepsel ayrılıklar, körfez içi rekabet, Mısır, Suudi Arabistan, Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki liderlik çekişmesi, İran'a bakıştaki farklılıklar gibi hepsi ortak bir güvenlik şemsiyesinin ihtimalini zayıflatıyor. Özellikle İran ile ittifak önerisi gündeme geldiğinde bu fay hatları daha da derinleşebiliyor. Şii-Sünni ayrımı Batı'nın bölgeyi bölmek için kullandığı bir araç olsa da İç siyasette hala güçlü bir karşılık buluyor. Körfez monarşilerinin İran'a karşı direnci ortak bir Arap ordusunu daha doğmadan bölebileceği vurgulanıyor. Peki sonuç ne olabilir? Eğer tüm bu zorluklara rağmen Arap dünyası ortak bir askeri yapı kurabilirse bölgede gerçek bir caydırıcı denge doğar mı? İsrail istediği ülkeye cezasız saldırılar düzenleyemeyeceği vurgulanıyor. Yine Amerika'da Arap başkentlerini tek taraflı kararlarla hizaya sokamayacağı vurgulanıyor. Ancak bu daha çok en iyi ihtimal senaryosu kapsamında değerlendirilen tespitler sevgili dinleyenler. Gerçekçi bakıldığında ise Arap NATO'su ya da İslam NATO'su yakın vadede bir askeri gerçeklikten ziyade bir siyasi baskı kartı işlevi görebileceği vurgulanıyor. Zirvelerde dile getirilecek, sokakta heyecan meydana getirecek ama sahada uygulanması zor bir öneri olarak dillendiriliyor. Sonuç olarak İsrail'in Katar saldırısı Arap dünyasının önüne tarihi bir ikilem koymuş vaziyette. Ya Washington'ın güvenlik şemsiyesi altında kırılgan bir varoluşu sürdürmek ya da ağır bedellere rağmen kendi caydırıcı gücünü inşa etmek. Arap NATO'su ya da İslam NATO'su bu ikilemin en iddialı cevabı, ancak mezhepsel ayrılıklar, Amerikan baskısı ve ekonomik bağımlılıklar aşılmadan bu projenin ete kemiğe bürünmesi bir hayli zor görülüyor. Yine de ortak Arap gücü fikrinin gündemde olması bile İsrail ve Washington için önemli bir uyarı. Artık Araplar en azından zihnen boyun eğmeyi değil direnişi konuştuğunu belirtmemiz gerekiyor. Arap rejimleri ABD'nin kendilerini İsrail'e karşı koruyamayacağı gerçeğini bilmelerine ve her an bir İsrail saldırısı tehdidi altında olmalarına rağmen neden bu ilişkiyi sürdürüyorlar sorusuna cevap vermeye çalışalım. Arap rejimleri çok iyi biliyorlar ki ABD onları İsrail'e karşı asla koruyamayacak. Üstelik her an bir İsrail saldırısı tehdidiyle yüz yüze olduklarının farkındalar. Peki öyleyse neden hala bu ilişkiyi sürdürüyorlar sorusu gerçekten önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Aslında cevap basit. Bu rejimler halklarına değil koltuklarına yaslanıyor. Bugün Ortadoğu'daki birçok rejim seçimle değil darbeyle, hanedanlıkla ya da dış güçlerin desteğiyle ayakta duruyor. Bu herkesin malumu. Halk desteğinden yoksun oldukları için de varlıklarını korumak adına ABD'ye sığınıyorlar. ABD'nin onları müttefik olarak değil kolayca yönlendirebileceği bağımlı unsurlar olarak gördüğünü fark etmiş olsalar da çaresizler açıkçası. Bir diğer büyük zafiyet bağımlılık. Arap ülkelerinin çoğu ne silahını, ne gıdasını, ne de ilacını üretebiliyor. Kendi ayakları üzerinde duramayan bu rejimler doğal olarak dışa, özellikle de ABD'ye muhtaç hale geliyor. İşgal devleti de tam bu noktada teknoloji ve güvenlik devi pozuyla devreye giriyor. İşgal devletinin başbakanın çeri domates ve cep telefonundan söz ederek övünmesi bile aslında bir mesaj. Biz üretiriz, siz ise bize mahkumsunuz mesajı veriyor Netanyahu dün söyledikleriyle. Oysa Türkiye ve İran örnekleri ise başka bir gerçeği ortaya koyuyor. Türkiye ve İran kendi askeri ve teknolojik kapasitelerini geliştiren ülkeler. İsrail'in gözünde gerçek bir tehlike sayılıyor bu yüzden. Çünkü bağımsızlık bu bölgede en büyük tehdit. İşte bu yüzden kendi kendine yeterliliğinin önemi burada bir kez daha ortaya çıkıyor. Velhasıl Arap rejimleri ABD'nin onları asla koruyamayacağını bilmelerine rağmen bu bağımlılık ilişkisinden kopamıyor. Çünkü ulusal egemenliği ve onuru değil kendi koltuklarını korumayı seçiyorlar. Halklarının iradesine sırt çeviren bu yönetimler kendi varlıklarını sürdürmek için hem ABD'ye hem de İsrail'e boyun eğmekten geri durmuyor. İşte Orta Doğu'nun en büyük trajedisi de tam da burada gizli sevgili dinleyenler. Bu bağlamda bugün Arabi 21 sitesinde yer alan Kurucu Sömürgecilik ve Yok Etme Mühendisliği başlıklı yazısında Sari Urabi hem işgal devletinin bölge siyasetini nasıl şekillendirdiğini hem de Arap dünyasının özellikle de rejimlerin Filistin meselesine yaklaşımına ilişkin son derece yerinde tespitlerde bulunuyor. Bu yazıdan bazı bölümleri paylaşmak istiyorum sizlerle sevgili dinleyenler. Sari Urabi'nin yazısında bugün bölgesel siyasetin yalnızca askeri ve diplomatik çatışmalarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda bir bilinç mühendisliğine dönüştüğünü vurguluyor. 9 Eylül'de Doha'da Hamas heyetine yönelik fakat başarısız olan İsrail saldırısı müzakere sürecinin gerçek yüzünü açığa çıkardı. Bu saldırı yalnızca Filistinlilerin yok edilmesine yönelik kararlılığın değil, tüm bölgeye verilen bir mesajın ifadesiydi. İsrail açısından artık Hamas'la müzakere edilmesi bile kabul edilemez hale gelmiştir. Mesele Hamas'ın askeri etkisinden çok Filistin'in temsil ettiği varoluş, ulusal kimlik, mücadele ve Arap dünyasıyla bağdır. İsrail yalnızca Filistinlileri değil, Arapların tarihsel anlamını da ortadan kaldırmak istemektedir. Bu da Arapların özlerinden koparılmasıyla mümkündür. Tarihsel süreçte İsrail mühendisliğine teslim olan Arap dünyası sonunda şu kanaatlere vardı. İsrail yenilmez, İsrail kalıcıdır. Filistin meselesi bir yüktür. Bu sorun abartılmıştır. Bu yalnızca Filistinlilerin sorunudur. Acıların sebebi kendileridir. Bu kanaatler artık örtük değil. Kimi Arap entelektüeller tarafından açıkça dile getirilen söylemlere dönüşmüştür. Böylece Filistinliler suçlanırken İsrail'in yabancı sömürge karakteri göz ardı edilmektedir. İsrail'in bir arabulucu ülkedeki müzakere heyetini hedef alması şaşırtıcı değildir. Çünkü sorun İsrail'in doğasında yatmaktadır. Geleneksel Arap bilinci İsrail'i bölgesel istikrarın önündeki engel olarak görüyordu. Bugün ise sorumluluk Filistinlilere yüklenerek asıl gerçek gizlenmektedir. Bu durum İsrail'in bilinç mühendisliğinin bir ürünüdür. Bu mühendislik yalnızca medya ve entelektüel söylemle sınırlı kalmamış, toplumların bilincine de işlemiştir. Arap halkları artık İsrail'e karşı iradelerini kaybetmiş, onu kendi sorunları olarak görmez hale gelmiştir. Rejimlerin baskısı politikaları, medyanın yönlendirilmesi ve İsrail yerine İran tehdidinin öne çıkarılması bu dönüşümü hızlandırmıştır. Sonuç, ebedi psikolojik yenilgidir. Jabotinsky'nin demir duvar teorisinde öngörülen Araplara İsrail'e karşı direnişin anlamsız olduğunu kabul ettirmek fikri gerçekleşmiştir. Filistinler artık suçlu görülmekte, varlıkları küçümsenmekte, yoklukları ise kabullenilmektedir. Doha'da 57 Arap ve İslam ülkesinin 14-15 Eylül toplantısı ABD'nin ve İsrail'in ağırlığı karşısında hiçbir etki meydana getirmemiştir. İsrail ile ilişkisi bulunan tek bir Arap devleti İspanya'nın aldığı yaptırım kararlarının düzeyinde bir adım atmamıştır. İsrail ile ilişkisi olmayan devletler ise sınırlı adımlarını büyük başarı diye sunmaktadır. Böylece İsrail ABD desteğiyle Arap anlamını yok etmeyi başarmıştır. Bugün Arap İsrail ve Amerikalı ile birleşerek Filistinliği hiçlikle barıştırmaya çalışmaktadır. Filistinlinin acısının suçunu yine onun omuzlarına yüklemekte, onu bölgedeki bütün felaketlerin asli sorumlusu bir ontolojik hata olarak damgalamaktadır. Sonunda Filistinli yalnızca kendi kurtuluşu için değil, dünyanın ondan kurtulması için de kendi yok oluşunu kabullenmeye zorlanmaktadır, diyor Sari Urabi, Arabi 21 sitesinde yer alan Kurucu Sömürgecilik ve Yok Etme Mühendisliği başlıklı yazısında. Evet sevgili dinleyenler, bir sınır ötesi programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir sınır ötesi programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, esen kalın efendim.
Beytullah Demircioğlu'yla sınır ötesini dinlediniz.